Değerli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun, teşekkür ediyorum.
Hocam yine dinleyicilerimizden gelen bizlerin hazırladığı sorularla programımıza başlıyoruz. Fıkıh Saati programını bugün de gerçekleştireceğiz. İlk sorumuz hanımefendileri daha çok ilgilendiriyor. Şöyle bir sorumuz var. Kadınların hayız ve nifas hallerinde yapamayacakları şeyler nelerdir? Buradan başlayalım. Buyurun efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Önce şu iki kelimeyi bir açıklayalım. Çünkü bizi dinleyenler içerisinde özellikle gençlerden hayız nedir, nifas nedir? Bunu bilmeyenler olabilir. Öteden beri bizim Anadolu kadını, tamam hayız kullanılır, bir de daha çok adet olma ifadesi kullanılır. Hayızla ilgili olarak. Tabii bu bazı kesimlerde de regl şeklinde ifade ediliyor. Yani hanımlar her ay gördükleri bir adet. Buna hayız deniyor. Nifas da çocuk dünyaya getirdikten sonra, ki belli bir süre var, ki o süre Hanefi mezhebinde en çok 40 gündür. Tabii daha önceden de bitebilir, o kanın gelmesine bağlı. Yani ki buna dilimizde daha çok lohusalık diyorlar. Bu da nifastır. Bir de bu ikisinin dışında yine hanımlarla ilgili olan adet ve lohusalık dışında hanımlardan gelen bir kan, özür kanı oluyor. Bu halde istihaza hali deniyor. Ve bizim fıkhımızda bu her üç hüküm, üç olgu ile ilgili olarak hükümler var. Şimdi Kur'an-ı Kerim daha önceki programlarımızda da genelde bahsettik. Çok fazla detaya girmiyor genelde. Tabii detaya girdikleri noktalar var. Ama çok fazla detaya girmiyor genelde. Bu lohusalıkla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayet yok. Yani lohusa olanlar şöyle yapsınlar, böyle yapsınlar diye bir durum yok. Ha, adetle ilgili olarak, hayızla ilgili olarak da bir tane ayet-i kerime var. Orada diyor ki, Peygamber Efendimiz'e sorulan soruluyor bu adetle ilgili olarak. Sana adet halini soruyorlar. De ki o bir ezadır. O durumdayken eşlerinize yaklaşmayın. Onlardan uzak durun. Bu var. Bunun dışındaki diğer hükümler sünnete dayalı. Peygamber Efendimiz'in sünnetine dayalı. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in sünneti deyince neyi anlıyoruz? Sözleri var, uygulamaları var veya kendi yanında yapılıp da onayladıkları var. İşte fiili sünnet, kavli sünnet, takriri sünnet diyoruz. Ki bu konularda da aynı şekilde böyle hükümler var. Şimdi tabii bu hanımlarla ilgili olduğu için Peygamberimizin eşlerinden de bize nakledilen bu konularla ilgili olarak haberler var. O haberler de aynı şekilde müçtehitler için hüküm kaynağı olarak kabul edilir. Şimdi neler yapamazlar? Gelelim. Bir, namaz kılamazlar. Hanımlar adetliyken namaz kılamazlar. Hangi namaz olursa olsun. Bir. İki, Hanefi mezhebine göre Kur'an-ı Kerim okuyamazlar. Hanefi mezhebine göre diye, ki Şafilerde de aynıdır. Onu özellikle söylüyorum. Çünkü bu sorunun sonunda başka bir şeye söyleyeceğim bununla ilgili olarak. Kur'an-ı Kerim okuyamazlar. Sadece Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetlerini, mesela Rabbena ile başlayan ayetleri, Allahümme afirli mesela diyelim. Bu tip ayetleri dua niyetiyle okuyabilirler. Yani dua ayetlerini dua niyetiyle okuyabilirler. Kur'an-ı Kerim'e el süremezler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, tabi abdestsiz olan dahi Kur'an-ı Kerim'e el süremez. Cumhura göre el süremez. Sonra camiye giremezler. Mescide giremezler. Efendim bu tabi mescit deyince hem Mescid-i Haram hem de diğer camiler, ki bununla ilgili olarak da şöyle bir olay var. Bir, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. Buyurur ki o hadisinde, ben cünüp ve adetliye mescidi helal görmüyorum. Böyle bir hadis. Ayrıca bir başka olay var. O da şu, Peygamber Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Böyle bir itikaftayken eşi Hazreti Ayşe'den bir örtü istedi. Hazreti Ayşe, tabii Peygamber Efendimiz'in hüzey-i saadeti mescide bitişik, kapısı mescide, mescide bakan penceresi. Ve Hazreti Ayşe o pencereden veya kapıdan seccadeyi Peygamber Efendimiz'e uzatacak. Hazreti Ayşe diyor ki ben adetliyim. Peygamberimiz örtü isteyince ben adetliyim. Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe'ye cevap olarak adetin senin elinde değildir diyor. Haydatuki leyset biyediki. Adetin senin elinde değildir. Bu bize neyi gösteriyor bir fıkıhçı olarak? Demek ki Hazreti Ayşe adetlinin mescide giremeyeceğini biliyor. Onun için Peygamberimize mazeret beyan ediyor. Peygamber Efendimiz'e sen girmeyeceksin ki elinden uzatacaksın. Senin adetin elinde değildir diyor. Bu da aynı şekilde hanımların mescide giremeyeceklerine delil. Oruç tutamazlar. Hanımlar adetliyken oruç tutamazlar. Kabe-i Muazzama'yı tavaf edemezler. Tabi Kabe-i Muazzama'yı tavafla ilgili, ziyaret tavafıyla ilgili özellikle bazı özel hüküm var. O konuşulur. Şimdi bu oruç meselesinde de bir zamanlar epey bir tartışmalar oldu ülkemizde. Yani dediler ki bazı insanlar, hanımlar adetliyken oruç tutarlar efendim, namaz kılarlar efendim derler. Şimdi niye? Şimdi Kur'an'da bir yasaklama yok. Ya Kur'an'da yasaklama yok ama hadiste var. Hadiste hem yasaklama hem Resulullah'tan itibaren o hanımların, Müslüman hanımların tevatüren yaptığı uygulamalar var. Ki daha önce geçmişti buna biz tevatür ameli diyor idik. Şöyle bir olay. Hazreti Ayşe validemiz efendim bir kadının sorusuna verdiği bir cevap var. Kadın diyor ki buna, biz diyor adetliyken kılmadığımız namazları kaza etmiyoruz da tutmadığımız oruçları niye kaza ediyoruz? Şimdi bu da ne söylüyor bu bize? Demek ki adetliyken namaz kılınmıyor. Oruç tutulmuyor. Buna karşılık Hazreti Ayşe'nin cevabı şu oluyor. Sen harici misin? Ki o zaman hariciler Harura denilen bir yerde kalıyorlarmış. E haruriyetün enti. Hazreti Ayşe'nin sorusu. Yani sen Harura ehlinden misin? Yani harici misin? Hayır diyor, öğrenmek için istiyorum. Hazreti Ayşe'nin cevabı biz diyor Resulullah'ın zamanında adetliyken kılmadığımız namazları kaza etmezdik. Etmemekle, orucu kaza etmekle emrolunduk. Şimdi bu anlattıklarımız adetli hanımın yapamayacağı şeyler. Şimdi şöyle bir durum var. Bugün ülkemizde hanım Kur'an kursları yaygın. Ve burada hafızlık yapan çocuklar var. Ve bir hanımın, bir hafızın, hafızlık yapan bir olsun veya olmasın, bir adet süresi ortalama 5 günden aşağı pek fazla değildir. Ortalama diyorum. Genelde bu. Şimdi bu kişi her ay 5 kişi Kur'an-ı Kerim'den uzak duracak. Okumayacak. Elini sürmeyecek. Çünkü demin söylediğim gibi Hanefi mezhebine göre ve Cumhur'a göre bu yasaktır. Ancak Maliki mezhebinde adetli hanımların Kur'an-ı Kerim okuyabilecekleri, talim ve taallüm için, yani öğretme ve öğrenme için dokunabilecekleri şeklinde bir fetva var. Veya bir görüş diyelim. Ki öyle zayıf bir görüşte değil. Yani bildiğim kadarıyla onların görüşü bu. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı bunları dikkate alarak bu Maliki mezhebinin bu görüşünü de naklederek dileyenler böyle yapabilirler gibi bir mütalaa beyan etti. O mütalaa da var. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bu mütalaadan haberdar olan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz olabilir. Ve dolayısıyla biz o kaydı koymasaydık, o zaman diyebilirlerdi ki, ya hoca böyle anlatıyor ama bak Diyanet böyle dedi. Böyle bir ikileme düşerlerdi. O ikileme düşmemeleri için bu kaydı koyma lüzumunu hissettim. Yani bu adetli hanımların yapamayacağı şeyler bunlar.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Bir diğer sorumuz da mirasla alakalı. İslam miras hükümlerine göre uymamanın sorumluluğu var mıdır hocam? İslam hukukuna göre.
Şimdi efendim şöyle bir durum var. Galiba daha önce de söyledik. Bir önceki sorunun cevabında da söylemiş olmam lazımdı. Kur'an-ı Kerim'deki hükümler detaylı değildir genelde. Özdür. Yani ilke bazındadır. Mesela adaleti emreder. Müşavereyi emreder. Veya ne bileyim işte insanlara zarar vermemenin gerekliliğinden bahseder. Suç ceza dengesinden bahseder. Yani bu tip genel ilkelerdir. Ama bazı konularda detay vardır. Ve Kur'an-ı Kerim'deki detay hükümlerin en meşhur iki tanesi, birisi mirasla ilgilidir. Birisi de cezalarla, suç ve cezalarla ilgilidir. Yani hangi suça nasıl, ne ceza verileceği, nasıl ceza verileceği şeklinde hükümler vardır. Mesela bir iftira cezası, yani iffetli bir hanıma iftirada bulunan kişiye ispat edememesi dört şahit durumunda ne ceza verilir? Ne kadar verilir? O ceza nasıl uygulanır gibi detaylar var. Veya hırsızlık yapanla ilgili var. Şimdi adam öldürenle ilgili var. Bunlar detaydır. Kur'an-ı Kerim'de var. Şimdi bir de miras hukukuyla ilgili var. Tabii miras hukukunda en çok göze çarpan veya ne bileyim insanlarımızın en çok takıldıkları nokta, efendim erkeğe iki, kadına bir mi? Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Lidrekeri müstahazır ülseyeyin. Yani erkek için iki kadın payı vardır. Ama bu erkek kadın deyince sadece kardeşler değil. Anne ile baba da farklıdır. Nine ile dede de farklıdır. Karı ile koca da farklıdır. Yani sadece kardeşlerle ilgili değil. Genelde eğer bir hanım ve bir erkek mirasçı olmuşlar ise eğer, genelde diyorum, bu erkeğin payı kadınınkinden iki katıdır. Mesela baba veya diyelim karı koca, mesela bir hanım ölse, kocası kalsa, onun çocuğu yoksa kocanın payı yarım, çocuğu varsa dörtte bir. Ama koca ölse, hanımı kalsa, o kocanın, erkeğin çocuğu varsa hanımın payı dörtte bir, yoksa sekizde bir bak. Kur'an-ı Kerim bunu böyle söylüyor. Başka da var tabii, sadece bunlardan ibaret değil. Şimdi Allah'ın bu bize verdiği bir talimat veya gösterdiği bir usul, yol. Şimdi bir de şu var. İnsanlar kendi iradeleriyle alacaklıdan, işte borçludan borcunu affedebilirler. Yani benim senden alacağım olsa, ben Sami Hoca, ben senden alacağımı istemiyorum, hadi affettim, helal olsun desem, bana kimse karışmıyor. Ya Cenab-ı Hak bunu men etmemiş. Hatta tavsiye etmiş. Tavsiye etmiş. Niye? Çünkü bu benim hakkım. Miras veya ortak bir mal bölüşülürken, haddi zatında yarı yarıya ortak oldukları halde, ortaklar isterlerse kendi aralarında biri az biri fazla bölüşebilirler. Miras taksiminde takarruç diye bir şey var. Takarruç. Yani mesela mirasçılardan birisi diyebilir ki, bana falan yerdeki şu şeyi verin, araziyi, ben diğer haklarımdan vazgeçeyim. Diğerleri de razı olur. Buna da kimsenin itirazı yok. Ki o falan yerdeki araziyi verin dediği zaman o arazi normal kendi hissesinden az da olabilir. Artı bir de şu var. Mirasçılardan birisi tamamen mirastan feragat edebilir. Yani diyebilir ki, kardeşlerim benim ihtiyacım yok. Siz kendi aranızda bölüşün. Buna da kimsenin itirazı yok. Burada niye geliyorum? Eğer kardeşler veya mirasçılar kendi rızaları ile bir taksim yapmışlar ise ve bu taksim, ama hepsinin rızası ile ve bu taksim miras hükümlerine uymuyor ise, bundan dolayı sorumlu olmuyorlar kişiler. Ama eğer mirasçılardan biri veya bir kısmı ben mirası Kur'an-ı Kerim'deki ahkama göre hakkımı istiyorum der, diğerleri buna razı olmazsa, işte o zaman sorumlu. Çünkü bu kişi hakkından vazgeçmemiş, hakkını istiyor. Yani burada o zaman ne oluyor mesela? Eğer mirasçılardan birisi veya birkaçı mirası Kur'an-ı Kerim ahkamına göre bölmeyi istiyor, diğerleri de mevcut meri hukuka göre bölmeyi istiyorlarsa, dinen Kur'an-ı Kerim'deki ahkama göre bölmeyi istemeyenler sorumlu olurlar. Ama öyle değil de bütün mirasçılar gönül hoşluğuyla razılar ve istedikleri gibi bölüşüyorlar. Hatta bazıları tamamen vazgeçiyor hakkından vesaire. Bunlar caizdir.
Hocam, siz bu soruyu cevaplarken şu da aklıma geldi. Müsaadenizle ben o soruyu da sormak istiyorum. İslam hukukuna göre dediniz ki hanımefendiler bir, erkekler iki hak alıyor.
İki pay.
İki pay alıyor. Bunun hikmeti nedir hocam peki?
Bunu ya açıklasın. Bunun hikmetini biz bilemeyebiliriz. Çünkü biz buna bir hikmet, bir gerekçe koyduğumuz zaman, zaman içerisinde o gerekçe değişebilir. Gerekçe değişebilir. Onun için bizim İslam'da hükümler hikmet üzerine bina edilmez. İllet üzerine bina edilir. El ahkamu tudaru ala ileliha, la ala hikemiha. Yani hükümler illetleri üzerine bina edilir. Hikmetleri üzerine değil der. Bir örnek vereyim. Şimdi seferi olan kişi oruç tutmayabilir mi? Tutmayabilir. Namazları 2 rekat kılar. Tamam. Bunlar ruhsattır. Ruhsattır. Eğer biz bunun gerekçesi olarak, yani bu hükmün gerekçesi olarak külfeti esas alırsak, sıkıntıyı esas alırsak, yani dersek ki efendim yolculukta sıkıntı var, onun için bu böyledir. Bu külfetli yolculukta onun için böyledir dersek, sıkıntının olmadığı yerlerde ve zamanlarda bu seferlik hükmünü ortadan kaldırmamız lazım. Yani bundan 100 sene, 150 sene önce, belki 100 sene öncesinde tren yolu varmıştır ama 150 sene önce İstanbul'dan Ankara'ya giden adam atla gidecekti, katırla gidecekti, deveyle gidecekti. Ve bu yolu 5 günde alacaktı. Yollarda, sokaklarda rezil olacaktı vesaire. Ama günümüzde buradan havaalanına gidiyorsun yarım saatte. Uçağa biniyorsun, 45 dakikada Ankara'ya varıyorsun. Yarım saatte de gideceğin yere varıyorsun. 1 saat 45 dakikada otelindesin. Ve orada kalacağın otel belki evinden daha rahat, daha konforlu. E şimdi o zaman seferlik hükümleri kalkmış dememiz lazım. Hayır, öyle demiyoruz. Niye? Burada seferlikle ilgili hükümler meşakkate dayalı değil. Meşakkate dayalı değil ya, sefere dayalıdır. Yani bir kimse yolculuk yaparsa bu hükümden istifade eder. Sonra meşakkat konusu herkese göre aynı değildir. Yani ben bir yerden bir yere giderken 2 saat araba kullansam yorulurum. Ama bir tır şoförü 20 saat kullanıyor, dipdiri. Ya o zaman 20 saat kullanan tır şoförüne sen seferi değilsin dememiz lazım. Çünkü meşakkat yok sende. Ama sen 2 saat kullanmışsın, sen seferisin çünkü sen yorulmuşsun. Böyle şey olmaz. Onun için diyoruz ki biz hükümler hikmetleri üzerine değil, illetleri üzerine bina edilir. Tabii illet ayrı bir konu. O usul konusu. Ona girmeyelim. Ha, şundan dolayı geldim buraya. Yani kadına bir erkeğe 2 pay verilmesinin hikmeti nedir? Ona çok şey üretilebilir. Mesela eskiden şunu derlerdi. Efendim, evin geçimi erkeğin omuzunda. Hanımın nafakası, çocukların nafakası erkeğin omuzunda. Öbür taraftan işte kız kardeş kocasından zaten nafaka alacaktır ama erkek kardeş hanımına nafaka verecektir gibi bir takım gerekçeler söyleniyor idi. Bunlar tamamen insanların kendilerinin düşündükleri şeyler. Bu zamana göre değişebilir. Şimdi der ki insanlar, diğer ki mesela buna karşılık birisi, efendim hanımlar da çalışıyor, onlar da para kazanıyor. Onlar da iş hayatında, şöyle böyle itirazlar gelebilir. Onun için biz hükümleri ortaya korken hikmetinden ziyade illetini esas alıyoruz. Ve buradaki illet de daha çok ayet-i kerimenin gereğidir.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz da namaz ibadetiyle alakalı. Şöyle demiş dinleyicimiz. Müslümandan namaz ibadeti ne zaman ve hangi hallerde düşer?
Şimdi namaz dinimizin en temel ibadeti. Gerek Kur'an-ı Kerim'in açık ayetleri, gerek Peygamber Efendimiz'in bu konuyla ilgili hadisleri bunu bize gösteriyor. Biliyorsun meşhur bir hadis var. Yani İslam 5 temel üzerine kurulmuştur. Bunlar birincisi kelime-i şehadet, ikincisi namaz. Sonra Cibril hadisi diye meşhur olan hadis de yine Peygamberimize Cebrail Aleyhisselam'ın birinci sorusu, İslam nedir dediği zaman kelime-i şehadet, arkasından namaz. Sonra efendim mesela Peygamber Efendimiz yine bir hadisi, mahşerde insan ilk defa namazdan sorguya çekilecek. Onun cevabını iyi verebilirsen, diğer soruları kolay olacak gibi. Şimdi dolayısıyla namaz fevkalade önemli bir ibadet. Onun için namazın mazereti sadece ve sadece tek nedir? Başıyla dahi ima edemeyecek şekilde, yani başını rükuda biraz, secdede de biraz daha fazla eğerek ki buna biz ima diyoruz. Namazını kılamayacak durumda olan kişiden düşer. Bir. İkincisi, bu birinci soruya cevaben verdiğimiz adetli olan ve lohusa olan. Hanımlar zaten namaz kılmazlar. Bir de savaş halindesiniz. Düşmanla göğüs göğüse çarpışıyorsunuz. Bu durumda da namaz bu esnada kılınmayabilir, kılınmaz. Ama daha sonra kaza edilir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hendek Savaşı'nda 4 vakit namazı kılamadı vaktinde. Niye? Çünkü düşman sıkıştırıyordu o vaziyette. Düşmanın karşısından çekilip namaz kılma imkanı yoktu. 4 vakit namazı kazaya bıraktı ve ömründe çok fazla yapmadığı bir beddua yaptı. Allah onların kabirlerine ateş doldursun. Onlar bizi namazdan meşgul ettiler şeklinde. Böyle bir şey. Bir de mesela bu önem açısından söylüyorum. Salatul Havf diye bir namaz var. Korku namaz. Ki bu korku namazı da savaş halinde kılınan bir namazdır ama göğüs göğüse savaşırken değil, düşmanın karşıda görüldüğü esnada kılınacak namazdır. Onun hükmü ayrı. Yani o zaman bile terk edilmiyor. Namaz terk edilmiyor. Tabii uyuyan, unutan, burada genel bir hüküm vardır. Uyuyandan ve unutandan teklif düşer o esnada. Ama uyuyan ve unutan daha sonra kaza etmek zorundadır. Yani o zaman demek ki sadece kırılmayıp da kaza edilmeyen namaz, adetli hayız ve nifas halindeki hanımların kılmadıkları namazlardır. Bir de kişi, demin söylediğim gibi başını hareket ettirecek kadar da eğer duramıyorsa, hasta ise ve ona o vaziyette namazı kılamamışsa, o daha sonra da iyileşmemişse, tedavi olmamışsa, bu kimsenin de artık o namaz borcu sayılmaz o. O da düşmüş olur.
Peki hocam, bu kişi iyileşirse 1 ay, 1,5 ay namaz kılamayacak, dediğiniz ölçülerde namaz kılamayacak şekilde hasta yattı. 1,5-2 ay sonra veya belli bir zaman sonra iyileşti. Bunu hesaplayıp kılmak durumunda mı kişi?
Şimdi mazeret dolayısıyla bir ibadet yapılamamışsa, o mazeret ortadan kalktıktan sonra o ibadetin kaza edilmesi gerekir. Ve o kaza etme süreci ne kadarsa o kadardan sorumludur. Mesela şöyle diyelim. Kişi Ramazan'da hasta olmuş. 1 ay oruç tutamamış hastalıktan dolayı. Tamam, bu şimdi mazeretli. Sonra iyileşmiş. Ve 15 gün iyi halde. 15 gün sonra vefat etmiş. Bu kimse o iyi halde olduğu 15 günün kazasını yapması gerekir idi. Eğer 1 ay iyileşmişse 1 ayın tamamının kazasını yapması gerekir idi. Ama hastalıktan iyileşemeden vefat etmiş. Ondan oruç düşer. Aynı şey namaz için de söz konusudur. Yani mazeretinden dolayı namazı geçirememiş, kılamamış vaktiyle. Sonra o mazeret ortadan kalkmış. Kaza edecektir. Kaza etmeden ölürse sorumludur. Mesela Peygamberimizin hadisi var. Bir kimse unutarsa namazı kılamazsa veya uyur da namazı kılamazsa uyandığında veya unuttuğunda kaza etsin. İstersen burada şöyle kısaca şu konuya da girelim. Kaza deyince bir de şu söylem gelişmeye başladı ülkemizde. Efendim bile bile kasten namaz geçiren kişiler namazı kaza edemezler, etmezler. Bu namazın kazası sadece şeye mahsustur. Uyuyarak veya unutarak namazı kılamayanlara mahsustur derler. Sebep de bu konuda kasten namaz geçirenin namazını kaza edeceği yolunda kesin bir hadisin, ayetin bulunmamasıdır. Peygamber Efendimizin hadisleri, bu konudaki hadisleri ya uyumayla ve unutmayla ilgilidir. Leyletü Taris diye bir olay var. Yani Peygamber Efendimiz ashabıyla beraber bir yolculuktan geliyor ve gece geç vakte kadar yolculuk devam etmiş ve bir yerde konaklamışlar. Diyor ki Peygamber Efendimiz, bizim bize birisi bekçilik etsin, kim eder? Kim eder? Bilal Habeşi diyor ki ben edeyim ya Resulallah. Bilal Habeşi bir devenin, böyle çökmüş vaziyette devenin semerine yaslanıyor ve Peygamber Efendimiz ve ashab-ı kiram istirahata çekiliyor, uyuyor. Fakat Bilal Habeşi de uyuyakalmış, o da yorgun. ve güneşin doğmasıyla uyanmışlar. Yani sabah namazını kılamamışlar. Ve bunun üzerine Peygamberimiz tedirgin olmuş, ilk uyanan da o olmuş. Ve hemen kalkıp biraz da yer değiştirerek abdest alıp namazı, sabah namazını sünnetiyle beraber kılmışlar. Bir bu olay var. Ki sabah namazının sünneti aynı gün, yani sabah namazı vaktinde kılınamamışsa, aynı gün öğleye kadar kaza edilecekse sünnet de kılınır, buna dayanır. Bir de deminki bahsettiğim uyuyan ve unutan efendim şey yapsın. Uyandığında veya hatırladığında namazını kaza etsin hadisidir. Şimdi cumhur ulema öteden beri diyorlar ki mazeretinden dolayı namazı geçiren bir kimse namazı kaza etmek zorunda olduğuna göre mazereti olmadan geçirenin öncelikle hayda hayda kaza etmesi gerekir. Ve üstelik bu diğer ibadetlerde de vardır. Mesela şunu söylemiyorlar. Adam mazeretli veya mazeretsiz orucunu tutmamışsa Ramazan'da sonra bu orucu kaza etmez demiyorlar. Hatta hac etmeden ölen birisi için Peygamber Efendimiz'e soran bir hanıma benim babama hac farz oldu ama o hac edemedi. Onun yerine ben hac edeyim mi? Sorusuna Peygamberimizin cevabı şu oluyor. Senin babayın insanlara borcu olsaydı onu ödemez miydin? Öderdim. Allah borcunun ödenmesine daha layıktır buyuruyor. Şimdi bütün bunlar tabii farklı yönlerden ele alınarak namazların nasıl geçirilirse geçirilsin kaza edilmesi gereğini ortaya koyuyor. Ki ulemanın cumhuru da aynı görüşte. Yani cumhur deyince ne anlıyoruz? Kahir çoğunluğu. Kahir ekseriyeti anlıyoruz. Ancak mazeretsiz geçirenle mazeretli geçirenin şöyle bir farkı var. Mazeretsiz geçiren kaza edecek ama günahkardır. Tövbe istiğfar etmesi lazım ayrıca. Ama mazeretinden dolayı vaktinde kılamayan kişi günahkar olmaz. Çünkü o özürlüdür. O sadece kaza eder.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine namazla alakalı bir sorumuz var. Namazlar cem edilmek yani birleştirilmek suretiyle kılınabilir mi?
Efendim şimdi namazlar vakitlerinde kılınır normalde. Ki Kur'an-ı Kerim'de İnne salate kânet alel müminine kitaben mevkuta buyurulur. Yani namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmış. Belli vakitlerde. Kur'an-ı Kerim'de bu vakitlere işaretler var. Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam'ın iki gün üst üste namaz vakitlerinde namaz kıldırarak o vakitleri öğretişi var. Dolayısıyla ki zaten biliyorsunuz ki namazın şartlarından birisi de vakittir. Ve bu da günde beş vakittir. Ancak bazı özel durumlarda namazların cem edilebileceği söz konusu. Hanefilere göre sadece Arafat'ta ve Müzdelife'de cem olur. Nedir o Arafat'ta? Arafa günü öğle namazı ikindi namazıyla birlikte cem-i takdim dediğimiz yöntemle kılınır. Yani ikindi namazının vakti gelmeden öğlenin hemen peşinde ikindiyi kılarız. Buna cem-i takdim diyoruz. Bu nerede bu? Arafat'ta. Bir de Müzdelife'de de cem-i tehir dediğimiz akşam namazı vaktinde kılınmayıp yatsı namazı vaktinde yatsıyla birlikte kılınması. Buna da cem-i tehir diyoruz. Hanefilerin kabul ettiği sadece bu. Ama diğer mezheplerde, Şafii, Maliki, Hanbeli mezheplerinde bazı mazeretlere binaen öğle ile ikindinin ve akşamla yatsının birleştirilerek kılınması mümkündür. İkindi namazını öğle vaktine çekerek öğle ile beraber kılmak, buna cem-i takdim diyoruz. Öğle namazını vaktinde kılmayıp ikindi namazının vaktinde birlikte kılmaya cem-i tehir diyoruz. Takdim öne geçirme. Tahir erteleme. O manaya geliyor. Gençler bunu artık anlamıyorlar maalesef. Veyahut da akşam namazını yatsı namazının vaktine geciktirerek kılmak cem-i tehir oluyor. Yatsı namazını akşam namazının vaktine alarak kılmak cem-i takdim oluyor. Şimdi Hanefi mezhebi dışındaki mezhepler Arafat ve Müzdelife'nin dışında da bazı mazeretlerle namazların cem edilebileceğini söylüyor. Peki o mazeretler nelerdir? Mesela seferilik bir mazerettir. Cemaatle namaz açısında kötü hava koşulları mazerettir. Bu mazeretlerin neler olduğu konularında da bu mezhepler arasında bazı görüş ayrılıkları var. Yani birisinin mazeret dediğini öteki mazeret değil diyebiliyor. Görüş ayrılıkları var. Ama ilke olarak var. Bunlar neye dayanıyor? Şimdi Peygamber Efendimiz'in bir yolculuğa çıktığında efendim öğle ile ikindiyi cem ederek kıldırdığı rivayeti var. Bunu Hanefiler de kabul ediyor. Ancak Hanefiler bunu yukarıdaki diğer delillere dayanarak, yani o ayetlere, beşvakte dayanarak diyorlar ki evet doğru, Peygamber Efendimiz bu ikisini birleştirerek kılmıştır ama bu cem-i suridir. Yani şeklen yapılan bir cemdir. Ne demek o? Yani öğle namazını son vaktinde kılmış. İkindiyi de ilk vaktinde kılmış. Böylece bu her iki namaz aslında kendi vakitlerinde kılınmış ama şeklen cem gibi görünmüştür. Bu şekilde anlamışlar. Tabii diğer mezheplere göre cem yapılırken bunun bir takım şartları var. Mesela şimdi bizi dinleyenler yolculuğa çıktılar diyelim. Efendim giderken cem yapacaklar. Nasıl olsa Şafii'ye göre caizmiş diye. Mesela bunu düşünen olabilir. Bunun usulünü de bilmek lazım. Nedir o? Eğer cem'i takdim yapacaksa kişi, namaz içerisinde namazı, yani önceki namazı bitirmeden zihnen sonrakini takdim edeceğine niyet edecek. Bir. Ayrıca iki farz arasında sünnet nafile kılmayacak. Mesela öğle namazını kıldı. Farzını hemen arkasından bir kâmet getirip ikindiyi kılacak. Veyahut da eğer cem'i takdim yapacaksa, cem'i takdim yani teyir yapacaksa, mesela öğleyi ikindi vaktinde kılmayı düşünüyorsa, o zaman öğle namazının vakti geçmeden o öğle namazını tehir edeceğine niyet edecek. Yani ikindiyle cem edeceğine niyet edecek. Bunlara riayet etmesi lazım. Bir de şu var. Tabi bunlar bir seferilikle genelde odur. Şimdi biz seferilik ahkamlarından yararlanırken mesela nerede olursak olalım 4 rekatlı farzı 2 rekat kılıyoruz. İster yolculuk hali devam etsin, ister bir yerde kalalım kısa süre. Ama şimdi bu cem meselesinde tabii eğer kişi yapmak durumunda ise, sıkıntılı ise, yolculuk halinde, otobüste falan, o zaman tamam mazur görülebilir ama gitmiş Ankara'ya, Ankara'da vakti müsait, hiç durup dururken cem etmeye kalkıyor. Ona gerek yok. Çünkü zaten bizim mezhebimizde bu caizdir.
Hocam namazla ilgili bir sorumuz da şöyle, namazda surelerin Türkçe tercümesi okunabilir mi?
Efendim şimdi namazda Kur'an-ı Kerim okumak farzdır. Namazın farzlarından birisi kıraattır biliyorsunuz. Kıraat nedir? Kur'an-ı Kerim okumadır. Ki bu Cenab-ı Allah'ın emridir. Bir ayette, estağfurullah, fekra'u ma teyessara minhu. Bir başka ayette, fekra'u ma teyessara minel Kur'an. Yani ondan, yani Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Bu bize bir emirdir. Yani bizim namazda okuyacağımız şey Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Allah'ın Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'a gönderdiği ve ondan bize kadar tevatüren nakledilen, Arapça olan ve bu iki kapak arasındaki olan kitaptır. Yani bu tarifte Kur'an-ı Kerim'in Arapça olduğu ifade ediliyor ki bu insanların kafasından çıkan bir tanım değil. Kur'an-ı Kerim kendisi Kur'an-ı Kerim'in Arapça olduğunu söylüyor. Biz ona Arapça Kur'an indirdik. Biz sana Arapça Kur'an indirdik anlamında. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Arapçadır bir. Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden birisi de mucize oluşudur. Ne demek mucize? Mucize bir peygamberin peygamberliğini ispat etmek için inkar edenlere karşı Cenab-ı Allah'ın izniyle göstermiş olduğu harikulade, yani olağanüstü olaydır. Ki bu tarih boyunca birçok peygamberler göstermiştir bu mucizeyi. Hazreti İbrahim ateşte yanmamıştır. Hazreti Musa sopasını vurmuş ve deniz açılmıştır. Sopasını atmış ve o sopa yılanlar haline gelmiştir. Hazreti İsa anadan doğma körleri diriltmiş, gözünü açmış, ölüler dirilmiş. Bunları onlar kendileri yapmadılar. Cenab-ı Hakk'ın izniyle onları yaptılar. Bizim Peygamber Efendimiz'in de farklı mucizeleri var. Bunlar bizim siyer kitaplarımızda anılır, anlatılır. Fakat Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu birkaç yöndendir. Bir, fesahatıdır. Yani dil özelliğidir. Edebi güzelliğidir. Kur'an-ı Kerim eşsiz bir kitap o açıdan. Benzeri olmayan bir eser. Şimdi insanların yazdıkları edebi eserler iki çeşittir. Ya nesirdir, yani düz yazıdır veya nazımdır, yani şiirdir. Ama Kur'an-ı Kerim ikisi de değildir. Ama ikisinin de üstünde bir şeydir. Ve Kur'an-ı Kerim müşrikleri, yani kendine inanmayan müşrikleri benzerini getirmeye davet etmiş. Ve müşrikler bunu yapamamışlar. Önce siz bu Kur'an'dan şüphe ediyorsanız bir benzerini getirin demiş. Daha sonra bir başka ayette eğer siz bu Kur'an'dan şüphe ediyorsanız 10 suresinin benzerini getirin. Getirememiş. Daha sonra siz bu Kur'an'dan şüphe ediyorsanız bir suresinin benzerini getirin demiş. Getirememişler. Ki bu sadece mana olarak değil, aynı zamanda lafız açısından da aciz bırakmadır. Sonra Kur'an-ı Kerim geçmiş ümmetlerin hallerinden bahseder. Kur'an-ı Kerim gelecek olaylardan bahseder, mucize oluşu. Kur'an-ı Kerim bazı bilimsel gerçeklerden bahseder. Mesela rüzgarların aşılayıcılar olarak gönderildiğini söyler Kur'an-ı Kerim. Rüzgarların aşılayıcılar olarak. Kur'an-ı Kerim yerle göğün eskiden bitişik olduğunu, sonra bunların ayrıldığını söyler ki bugünkü bilim de bunları söylüyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in mucize oluş yönleridir. E şimdi Kur'an-ı Kerim'in mealini al eline. Ve bir de orijinalini al. Yani aslını al. Aslını okuduğun zaman manayı anlamadığın halde ondan aldığın zevk ile mealden okuduğunda aldığın zevk aynı olur mu? Mesela Kur'an-ı Kerimler şimdi radyolarda, televizyonlarda Kur'an-ı Kerimler kıraat ediliyor ve arkasından da mealler veriliyor. E şimdi insanımız diyelim ki genelde Kur'an-ı Kerim'in kendisini duyduğu zaman, dinlediği zaman anlamıyor. Ama ne kadar zevk alıyor ondan. Ama mealinden o kadar zevk almıyor. E şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in Arapça oluşundan kaynaklanan o nazmının mucize oluşudur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in meali Kur'an-ı Kerim değildir. O Kur'an-ı Kerim'in mealidir. Manası da değildir. Mealidir. Dolayısıyla bizim namazda Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini demeyelim de mealini okuyarak namaz kılmamız caiz değildir. Sadece İmam-ı Azam Ebu Hanife'den yeni Müslüman olanların öğreninceye kadar bunu yapabilecekleri şeklinde bir rivayet var. Daha sonra da İmam Ebu Hanife'nin bu görüşünden döndüğü rivayeti de var. Evet.
Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Bir şey değil.
Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dinleyicilerimizden gelen birçok önemli hususu cevapladınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze, dilinize sağlık. Allah razı olsun.
Amin. Sağ olun.
Değerli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bugünlük de sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Kulağınız bizde olsun.